Bismillahirrahmanirrahim.
Davetçinin Kur'an'la hareket etmesi, hiçbir şey yoksa bereket açısından bir farktır. Hadis-i şerifle hareket etmesi daha müessir olmasıdır. Onun için diyoruz ki davetçi, davetle meşgul mümin, ne yaptığını bilen bir insan olduğuna göre mümkün olduğu kadar ayet ezberlemeli, metniyle beraber mümkün olduğu kadar hadis ezberlemeli, metniyle beraber. Hafızamızda bulunsun, davetçinin kullandığı ayet ve hadislerin tercümeleri ilim olması bakımından bir şeyi değiştirmiyor. İlim, ilimdir. Yani bir davetçi Allah buyuruyor ki diye başladığında, Türkçe tercümesini okuduğunda vermesi gereken ilmi vermiş olur. Ancak bir ayetin kendisi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladığındaki ayet hiçbir zaman meali değildir. Müminlerin kalbinde Arapçanın, Kur'an kelimelerinin, hadis-i şeriflerdeki belagatın büyük etkisi vardır. Bunu meal Türkçe yapamaz. İstese de davetçi, çok uğraşsa da olmaz o. Niye olmaz? Çünkü Kur'an'ın Arapçasındaki ahenk ilahi bir berekettir, feyizdir. Mümkün olduğu kadar davetle meşgul hoca efendi, yazar kimse, Arapça metin bilmelidir. Burada notun notu gibi bir ilaveye daha temas edeyim. Yer yer bunu zikrediyoruz. Bilhassa Osmanlı'nın son döneminden sonraki hoca efendiler ve Doğu kültürüyle, halk dilinde molla denen kültürle yetişen hoca efendiler, bir de Karadeniz medreselerinde yetişen hoca efendiler, Karadeniz'de kastım Trabzon, Rize civarında yetişen hoca efendiler, sohbetlerini izlediğinizde bu vurgulama yaptığım ayetin kendisini, hadisin kendisini okuma özelliğini çok güzel uyguladıklarını görürüz. Bu bilhassa Karadeniz medreselerinde yetişen ve İslam'a büyük hizmetler yapan hoca efendiler bunu titizlikle korumuşlardır. Onların bu cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemi kastederek, son 100 seneyi mesela kastederek söylüyorum. Onların talebeleri de vaaz yapmayı, konuşma yapmayı bu şekilde görmüşlerdir. Bunun faziletini zaten anlatıyorum burada. Ama bunda bir miktar abartı da yapılıyor. Bir şeyin Arapça nakledilmesi çok önemli değil. İnsanlara biz ilim vermek istiyoruz. Anlasın da adam, nereden anlarsa anlasın. Bu Allah'ın ayeti olduğu zaman ayetin bereketinden istifade etmek diye bir derdimiz var. Hadis-i şerifin bereketinden istifade etmek diye bir derdimiz var bizim. Bu abartıldığında iki türlü abartılmış olur. Birincisi, Arapça Elhamdülillahi Rabbil Alemin dendiğinde bu bir berekettir ama avamın hiçbir zaman bilmesi mümkün olmayacak. Mesela Arapça İraba, Nahv, Sarf bilgilerine temas etmek bu bir vakit çalmaktan başka bir şey değildir. Elhamdü, ey müminler dikkat edin. Bakın bakın müpteda, görüyorsunuz müptedayı. Alameti de merfu, dalın üstündeki ötreden bahsediyorum ha. Elhamde okunsaydı, mensup olsaydı, bu manalar çıkmazdı. Şu Kur'an'ın azametine bak. Yani tiyatro niyetiyle ya da Arapça ile Kur'an-ı Kerim'de istihza etmek için yapılabilir bu. Şimdi bana diyebilirsin ki hiç rastlamadık. Böyle ya, bundan beterleri var. Buradaki istifham inkariye içindir. Ya Ebu Cehil bunu anladı. Buradaki hemze istifham inkariyedir. Ya Müslümanlar, böyle görüyorsunuz. Ulan inkariyedir. Demek ki Kur'an'da inkar ayetleri var. İstifham-ı inkariye ne demek? Ne anlasın Müslümanlar ya? Allah, peygamber, Ebu Bekir dedin mi Ebu Bekir'i unutuyor. İki isimden fazlasını almıyor kafası insanların. Bu istifham-ı inkar. Fa'ya dikkat et. Nasıl takibiye getiriyor? Ne demek bu? Vakit israfı. Bunu yapmanın uygun olmadığını söylemiyorum. Caiz olmadığını söylüyorum. Kolu kopmak üzere bıçakla kesilmiş bir insan acile kaldırıldığında hastaneye, orada doktor onun o halini gördüğü halde, "Aa, siz ne zaman tıraş oldunuz? Çok güzel berbere gitmişsiniz ya. Şu tıraş hangi berber? Kartı var mı?" Adamın kolu kopuyor, kangalamasından gidecek, o kuaförden konuşuyor. Yani benzetme noktama dikkat ediniz. Burada davetçi böyle bir hata yapmamalı. Birincisi İrab'dı vesaireydi. Halk için anlaşılmayacak şeyler, senin medresede gördüğün şeyler, halka lazım olmayan şeylerdir. İkinci olarak da, tabii kalpleri Allah bilir, zahiren konuşuyoruz biz. Bu bir alimlik taslamadır. Alimlik taslıyor. Niye alimlik taslıyor? Çünkü ayetin ve yaygın bilinmesi gereken hadislerin Arapça okunmasında fayda var. Onun dışında bir beyt okuyacaksın mesela. Bunun Arapçasını zikretmenin bir gereği yok ki. Ulan adamlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i anlamıyor karşındakiler. Sen Fuzuli'den bir beyt oku, Fuzuli bir iş yapmış ol. Yani Arapçanın bildiğini senin ispat etmen için başka yöntemler bul. Ya Arapça bilmişliğini ispat etmek istiyorsun sen, ya vakit doldurmak istiyorsun. Zaten bir saat mecbur orada durman lazım ya, o bir saati dolduramıyorsun. Okudun mu yavaş yavaş, mesela hadisi şerifleri meddi lazımlar yaparak okuyorsun. Niye? 3 dakika sürecekse 4 dakika sürsün, saat doluyor arada. Ne yapacaksan yap, Arapça okumak konusunda kürsülerde, hutbelerde, konuşmalarda dikkat edelim kardeşim. Bu kürsüler, insanların bizi dinlediği dakikalar, kıyamet günü hesabı verilecek şeylerdir. Keyfi yapmıyoruz bu işi. Mesleğimiz değil bu bizim, dinimizdir. Bu sebeple vakit kaybına neden olacak, zihin dağılmasına neden olacak Arapça okumalar doğru değildir. Hatta uzun ayetleri okumak da doğru değildir. Uzun, yarım sayfalık ayetler var. 3 satırlık ayetler var. 5-6 kelimeyi geçmemeli okuduğu ayetler hatibin. Aksi takdirde zihinleri dağıtır, Ha, derdi vakit doldurmaksa, Arapça bildiğini ispat etmekse, derin tefekkür ispat etmekse bir mesele yok. Yani Fahrur Razi'den müfessir olarak nakil yapıyorsun. Fahrur Razi'den Arapça veya Türkçe bir nakil yapmanda bir fark yok ki, Türkçe yap. Niye Arapça ile vakit kaybediyorsun? Ayeti olduğu gibi okumak berekettir. Fahrur Razi'nin sözleri ayet değil ki. Mesela yani. Bunun yavrusu olacak bir mesele daha var. Bunu farklı zamanlarda defalarca zikrettim. İnsanların anlamayacağını bildiğin halde Farsça, Arapça terkipler kurmak, zor kelimeler seçmek veya modern denen, bugün Türkiye'de Türkçeyi işgal etmiş gozompik kelimeler mesela. İşte şu kavramlar filan. Yani adam maşallah Fransızca desem İngilizce biliyor. İngilizce desem Almanca konuşuyor. Uçuyor yani. Adam dil damlıyor ağzından. Hangi dilden istersen anlıyor. Halbuki bildiği bütün kavramlar 30 tane dildir. Duymuştur işte. Gozombonglong diye bir kelime duydum. Lan bu şehir ismi. Olsun, o onu bir kavram olarak kullanıyor mesela. Kumaş isimleri, tişört isimleri. Bu seviye kaybıdır. Her kelime senin esasen başka maksadın olduğunu, ihlas dışında bir derdin olduğunu gösteriyor. O sebeple gereksiz yere Arapça nakillerde hatip için eksi puandır. Uyduruk puyduruk argo kargo kelimelerde eksi puandır. Hatip bunlara dikkat edecek. Konuşmayacağız mı? Türkçe konuşacaksın. Konuşacaksın da Türkçe konuşacaksın. Diyarbakır'da Zazaca konuşacaksın. Artvin'de Gürcüce konuşacaksın. Yok başka alternatifi. Hiç yok hem de. Senin dilin sana lazım. İnsanlar kendi dilleriyle anlamak zorundalar. Mesele bu. Şimdi 3 tane ayet okuyacağız. Bu 3 ayeti ilki olarak davetçinin kendisinde beyin yapısı, arka tablosu gibi kalacak ayetler olarak vermek istiyorum. Ama hitabet esnasında şu veya bu meselede kullanılabilir malzemeler. Fakat hatip kalkıp yola çıktığında, Allah'a davete gittiğinde hangi, modern bir kelime kullanayım, az çok biz de bildiğimiz anlaşılsın, hangi dürtüyle hareket ettiği anlaşılması lazım. Nedir onu hareket ettiren dürtü? Dürtüsü para kazanmak mı? Mantığı nedir? Yani taklit etmek mi? İnsan kazanmak mı? Bunların hepsini oluşturan kafa yapısı, bilgi dağarcığı bir davetçinin ham maddesidir, özüdür arkadaşlar. Biz ilk okuduğumuz ayet hangisiydi? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnşallah diyorum, iddialı olmasın. Buraya ben o ayetten dolayı geldim. Allah'a davetçileri hazırlamak için geldim buraya. İnşallah. Yani zahiri niyetimde o, batini niyetimde o inşallah. Ama filanca konuda ek bir duygu daha çıkıyor. Şimdi mesela bugün okuyacağımız ayet, davetçinin hem çalışma metodu hem moral dopingi ile ilgili ayetler. Morale ihtiyacı olduğunda davetçinin, Allah'ın ona lütfettiği bu davet hizmetinde peygamberlere bakar, Kur'an ayetlerine bakar, ashab-ı kiramın çalışmalarına bakar, kendine göre bir tablo çıkarır zihninde. yılmaz, yorulmaz. Bu sebeple bu ayetler özellikle davetçinin kendisine lazım olacak ayetler olarak ezberlenecek, dinlenecek, pratiğe dökülecek. Ve bu ayetlerin sizlerde kalıcı olması için şöyle bir tavsiyem olabilir. Her biriniz bu ayetlerle ilgili, mesela birinci ayetli Nisa suresinin 11. ayetiyle ilgili bir makale yazmayı deneyin. 10 dakikalık konuşma yapmayı deneyin. Bundan sonra Kasas suresinin 50. ayetiyle ilgili aynı şeyi yapın. Bu ne olur biliyor musunuz? İçinizde kök salar bu ayetler. Zihniniz yorulur makale yazmaya çalışırken veya konuşma yaparken. İşte Kasas suresinin 50. ayetinde Allah buyuruyor ki diye izah etmek için yaptığınız bir çalışma zihninizi daha çok bu konuya vermenizi sağlar. Böyle denemeler yapın. Birbirinizi test edin. Mesela şöyle bir çalışma. Nisa suresinin 11. ayetinden alınmış bu Allah-u Teala'nın kavliyle ilgili herkes hayattan bir örnek versin deyip bir oturum yapın kendi aranızda. Ondan sonra karar verin. Deyin ki en güzel şunun örneği oldu. Bir yarım saat böyle vakit geçirdiniz mi? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse. Bu neticede bu ayetin sizin hayat pratiğinizde var olması gibi bir sonuç getirir inşallah. Birinci ayetimiz Nisa suresinin 11. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abaukum ve ebnaukum la tedruna eyyuhum akrabu lekum nef'a. Sadakallahu alazim. Bu ayetin başı dibi var. Ama biz içinden seçip aldık. Bize bu bölümü lazım. Ayetimiz Allahu Teala'nın mirasla ilgili hükmünü açıklayan ayetlerdendir. İşte erkekler şu kadar, kadınlar şu kadar alsın, çocuklar şu kadar alsın, annenin babanın mirasta hakkı şu kadar olsun gibi ayet izah ettikten sonra biterken ayet "Abaukum ve ebnaukum la tedruna eyyuhum akrabu lekum nef'a feridatan min Allah" diye devam ediyor. Burada Arapça olarak anlaşılması kolay. Aba, eb kelimesinin çoğuludur. Baba demek. Aba, babalar. Ebna, ibin kelimesinin çoğuludur. Evlatlar demek. Abaukum ve ebnaukum. Babalarınız ve çocuklarınız. Bir yukarısı, bir aşağısı. Babalarınız ve çocuklarınız. La tedrune. La tefhemune, la te'lemune, la teş'urune demek. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Eyyuhum hangisi, onların hangisi? Akrabu, daha yakın olur. Lekum nef'a, faydası bakımından sizin için hangisinin, babalar mı, evlatlar mı, daha hayırlı olacağını bilemezsiniz. Bunun aslında mirasla bir ilgisi yok. Ama Allahu Teala bunu miras ayetlerinin ortasına koymuş. Neden? Çünkü bir mal şu ölünce insan oğluna şu kadar kalıyor, kardeşine şu kadar kalıyor, kızına şu kadar kalıyor, oğluna şu kadar kalıyor, babasına şu kadar kalıyor, kız kardeşe şu kadar kalıyor gibi, işte ayrıntılara girmeyelim. Hükümlerde İnsanlar düşünür ki oğluma kalsa daha iyi olurdu. Annesine bakardı hem de. Şuna kalsa şöyle olurdu. O teyzesini de zaten bakıyor. Düşünür. Allah ise babaya, anneye, evlada, kıza belli bir miktarda verdik biz. Kimin daha hayırlı olacağını siz bilemezsiniz. Kıvırcık saçlı oğlu ikide bir işten geldiğinde elini öpüyor diye, "Aa, bu çocuğumun hayrını göreceğim herhalde." düşünür. Hiç ona selam vermeden yatan oğlunun da herhalde mezarımın üstünde ot bile bırakmaz bu çocuk diye düşünür. Ayet ne cevap veriyor? Ebâukum ve ebnâukum la tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a. Ferîbeten minallah. Kanunu Allah koyar. Siz karışmayın. Bu kadarı davetçi ile ilgili değil. Gerçi davetçi ile ilgili, nerede ilgili? Bir miras konusunu izah ederken, kız niye bu kadar aldı, erkek niye bu kadar aldı? Bu ayeti okursun sen. Yani bir bölüm ilgili. Ama bu ayeti burada davetçi izah etsin diye getirmedim ben. Davetçinin beyni olsun bu ayet diye getirdim. Arkadaşlar, bu ayetten şu kanunu çıkarıyoruz. Genelde çift Z çalışır vakıflar. Dolayısıyla hocalar. Zeki ve zengin. Çift Z. Ezez mi oluyor? İngilizcesi nasıl şimdi? Ben çok İngilizce bilmediğim için hani İngilizce bilmeyen bir hoca rolünde de olmayayım. Zay zay mı? Nasıl telaffuz ediliyor İngilizce'de? Zet zet mi? Ha, zet zet çalışıyor işte vakıflarmış. Zengin olacak, babasının ekmeği vakfa gelecek inşallah vakfa. Ve zeki olacak, bir kere de anlatacaksın. Zaten kendisi ödevlerini yapacak, sen sadece onun diplomasını vakfın duvarına asacaksın. Çalışırlar. Âbâukum ve ebnâukum lâ tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a. Davetçi zengin, zeki ayrımı yapmaz. Genç ayrımı yapmaz. İhtiyarları itmez. Kadınlar pe Allah'ın lanetlileri demez. Erkekler kudurdu demez. Niye? La tedrune eyyuhum akrabu lekum nef'a. Hangisi daha faydalı olacağı konusunda bir bilgimiz yok ki bizim. Bilemeyiz ki. Kalplerin sahibi Allah. Celle Celaluhu. Allah'ın sahip olduğu bir kalbe Müslüman hakim olamaz. Saçının şekline, cinsiyetine, malına, yakınlığına, akrabalığına bakamaz. Kul mu? Kul. Sen kulları davetle mükellef peygamberin varisi misin? Evet, devam et işine. La tedrun eyyum akrabu lekum nef'a. La tedrun eyyum akrabu lekum nef'a. Hangisi senin için daha faydalı? Bilemezsin. Bunu çok basit bir mirastaki 5 kişilik bir aile için söylüyor Allah-u Teala. Değil mi? Mirasta babana mı kalsa iyi olur, annene mi kalsa iyi olur, oğluna kızına mı kalsa iyi olur? Onu söylüyor Allah-u Teala. Biz bu ayeti alıyoruz. Koca bir ümmeti Muhammed'in içinde hangisinin bu ümmetin geleceğinde hayır olacağını bilemezsiniz demek istiyor Allah diyoruz. Köylü kızı diye, ha ha kızım sen de başını ört, hadi selamun aleyküm diye çekip gittin. Halbuki o ümmetin asiyesi olacaktı belki de. Kapısını kapattın kızcağızın. Belki de o senin sen İmam Hatip'e git, İmam Hatip'e git. Hadi çok orada iyi dersler veriyorlar. Deyip başından savdığın, ilgi alanından uzak tutmaya çalıştığın insan, bu ümmetin bağrında büyüyecek koca bir çınardı. Helak ettin sen onu. Senin vazifen seçip seçip salata yapmak değil. Ne varsa bahçede sulamak. Bu domates iyi görünüyor. Bunun dibini sulayayım. Asas iyi görünmeyeni sulasana, o da iyi olsun. Irkçı olamazsın. Renkçi olamazsın. Böyle bir şey yaparsan, ümmetinin geleceğiyle oynarsın, fark edemezsin bunu. Ebâukum ve ebnâukumu burada nasıl anlıyoruz? En-nisâ'u evir-ricâl. Kadınlar, erkekler hangisi hayırlı bilemezsiniz diye anlıyoruz. Gençler mi, ihtiyarlar mı diye anlıyoruz. Anlamamız gerekiyor. Çünkü ayetin özelliği budur. Bir kelime söyler, 5000 sene insanlık onu kullanır. Ayetlerdeki özellik, mucizevi yapısı bu Kur'an-ı Kerim'in. Nisa suresinin 11. ayetinden bu mana çıkıyor. Kasas suresinin 50. ayetine gelelim. فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَاَلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ Sana olumlu bir cevap vermezlerse, tamam demezlerse, fe'lem, fe'lem, bunu daire içine alabilirsiniz. Bunu bil ki, iki nokta üst üste, ennemâ yettebi'ûne ehvâ'ehum. Zevklerine uydukları için tabi sana cevap vermiyorlar. Zevklerine uyuyorlar. Bu zevk kelimesini, heva kelimesi, ayette hevanın cemisi olarak geçiyor. Keyif, çıkar, menfaat de anlayabiliriz. Keyiflerine uyuyorlar da, keyifleri bozulmasın diye sana cevap vermiyorlar. فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكْ Sana cevap vermedikleri zaman, فَاَلَمْ Hah, şimdi bakın gelin biraz Arapça göstereyim size ya. Buradaki fe, fe'lem'deki fe, bir bağlaç edatı gibidir. İ'lem, emri hazırdır. Başına fe gelmiştir. Ta'kibiye yapıyor. Ta'kibiye fasıdır. Siz avamdan değilsiniz, ben anlatırım size. Avam olsa bunlar işte böyle ne diyorsun olur. Bu, فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَعْلَمْ Hiç tereddüt etmeden bil demektir. Kesin sonuç budur. Buradaki F çok yapıştırıyor yukarıya doğru. Ya öyle F deyip geçmeyeceksin. F var, F var. İşte ilim bu. فَعْلَمْ Bilesin ki Buradaki فَعْلَمْ Bilesin ki اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Onlar keyiflerine uyuyorlar da onun için seni istemiyorlar. Bilesin ki'den yani la teşuk, la teşuk, şüphe etme, kesin bil demektir. Kur'an'ın o narin Arapça yapısından bu ifade çıkıyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, peygamberlere Allah-u Teala'nın nasıl karşılaştıkları sorunları yorumlamaları gerektiğini öğretiyor. Ama bu arada bir şifre açıyor Allah-u Teala. Peygamber, Allah'a davetçilerin imamı değil mi? En büyük o. Dolayısıyla Allah'a davet edenler, Allah yolunda davete çıktıklarında, karşılarına çıkacak sorunların başında, insanların keyiflerini bozmamaları gelir. İkna olurlar, anlarlar, şimdi bununla mı uğraşacaksın? Bu soğukta kalk git toplantıya diyor adam. Diploma sorununu çıkarır. İşte şu sorununu çıkarır. İş sorununu çıkarır. Güvence sorununu çıkarır. Davetçi, karşısındaki engelin, Siyonizm, İngiliz istihbaratı, Çin zulmü olmadığını, insanların, keyiflerine tapındıklarını biliyor olması lazım. اِنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Ha, o ehvanın, yani keyiflerin, işte Siyonizm kaynaklı görüntüsü de vardır. Eğer keyifleri engel olmasa insanlar hicret ederler, o zulümden kurtulurlar, baş kaldırırlar. Ama evdeki ahenginin bozulmasını istemediği için mevcut kaosu senin önüne engel olarak koyarlar. Asıl engel اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ zevkleridir. Keyifleri bozulmasın diye insanlar öyle davranıyorlar. Bu adeta Allah-u Teala'nın açtığı bir sır kapısıdır. Buradan bize bakın diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. E'raf suresinin 128. ayeti. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde daha var bu ayet. Ama bu ayetin geneli bize lazım. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akibet müttakilerindir. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akibet nedir? Sonuç. Müttaki kimdir? Allah'tan korkarak yaşayan demek. Ama davetçisiniz, bu size çok lazım olur. Allah'tan korkmak gece rüyanda cehennem görmek demek değildir. Ay çok korkuyorum, ödüm patladı demek değildir. Korkarak yaşamak, korkunun gereği olarak haram işlemeden yaşamak demektir. Yoksa herkes korkar ölmekten. Allah'tan herkes korkuyor. Ama korktuğu halde bildiğini yapıyor. Bu çocuk korkusudur. Böyle bir korkunun faydası yok. O değil muttaki. Korkan, korktuğu içinde nefsine esir olmadan yaşayan adam demek. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Şimdi nasıl anlayacağız? Sonunda müttakiler alacaklarını. Davetçi bu ayeti nerede kullanacak? Şurada kullanacak. Ben son için çalışıyorum. Bir. Müttakiler hemen kazanır demiyor Allah-u Teala. Akıbeti alacaklar. Bu dünyadaki tiyatronun, filmin bir de sonu var. Bu son müttakilerin olacaktır. Bu A bendi ayetten anlaşılan. B müttaki olmadıkça ey davetçi sonu kazanamayacaksın. Bu da bundan çıkıyor. Müttaki değilsen son senin olmayacak. Kimin olur? Ne bileyim, kimin olursa olur. Başka bir kulu gelir Allah'ın. O müttaki olur. Allah ona ihsan eder. Bu ayetten anlayacağımız şey, davetçinin 24 saatlik planla çalışmasının doğru olmadığı, yıllık plan yapamayacağı, ömürlük plan bile yapamayacağı, ama ahiret planları yapacağı ortaya çıkıyor. İki, bir müttakilik standardı gerekiyor demek ki. Allah'tan korkanlar ifadesi başka şey. Takva ile yaşayanlar başka şey. Korkan kuru korkusu da oluyor olabilir. Kupkuruya korkuyor, sadece korkuyor. Ama müttaki, korkan ve korktuğunun gereğini yapan adam demektir. Bu üç ayeti bu şekilde hafızalarımıza yerleştirelim. Bunlarla ilgili hitabet hazırlayalım. Makale yazmaya çalışalım. Hayat pratiğinden buna üç tane örnek bulsun herkes diyelim. Zihinlerimizi yoralım. İnşallah da sonunda biiznillahü teala bir şeyler kazanmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.